Ayrım 11, sayfa 105. Morfin. Dipnot. İlk kez 1927 yılında Medicinski Robotnik, yani tıp işçisi dergisinin 45. 46. ve 47. sayılarında tefrika edilmiştir. Akıllı insanlar mutluluğun sağlığa benzediğini çok önceden fark etmiştir. Mutluyken fark etmezsiniz ama yıllar geçtikçe geçmişte kalan mutluluğunuza ilişkin anılar. Ah, anılar. Kendi adıma şimdi bakıyorum da 1917 kışında mutluymuşum. Unutulmaz, tipili, su gibi akıp giden bir yılmış. Başlayan tipi beni alıp gazetenin yırtılan bir parçası gibi bir ücra şehirden bir şehre götürmüştü. Kırsaldaki bu şehirde bu kadar güzel olacak ne var diye soracaksınız. Eğer benim gibi kışın karın, yazın kurak ve çorak ormanların içinde 1,5 yıl, tek bir gün hiçbir yere ayrılmadan kalmışsanız, geçen haftanın gazetesinden yapılmış paket kağıdının bir kalp çarpıntısıyla sevgilisinden gelen açık mavi renkli bir zarfı açan mesut bir aşık gibi koparmışsanız, kızağın üstünde art arda koşulmuş atlarla doğum yaptırmak için 18 vers gitmişseniz, sanırım o zaman anlarsınız. Gaz lambası keyifli bir şey ama ben yine de elektriklisini tercih ederim. Nihayet o baştan çıkarıcı elektrik lambalarını yeniden gördüm. Küçük kasabanın, köylü kızaklarının güzelce düzleştirdiği ana caddesi kırmızı bayraklarla ve göz kamaştırıcı dükkan tabelalarıyla süslüydü. Bir çizme, altın sarısı bir pretzel ve domuz gibi cüretkar bakışlı son derece tuhaf bir saç tıraşı olan genç bir adam resminin bulunduğu tabelalar. Son tabeladan anlaşıldığı üzere cam kapıların ardında 30 kapik karşılığında bizim buraların insan kaynadığı bayram günleri hariç sizi tıraş etmeye her zaman hazır yerel bir berber Bazille bulunuyordu. O vakitten beri Bazille'nin cilt hastalıklarıyla ilgili Almanca bir kitapta gördüğüm adamın birinin çenesindeki korkunç çıbanın muazzam bir netlikte gösterildiği sayfayı gözümde canlandırmama neden olan havlularını ürpertiyle hatırlarım. Ama o havlular bile hatıralarıma gölge düşüremez. Dört yol ağzında bir polis memuru duruyordu kanlı canlı. Üzerine turuncu kremalı pastalar dizilmiş tepsiler tozlu ve vitrin camının ardından zar zor görülüyordu. Meydana kuru otlar serilmişti. İnsanların kimisi arabayla, kimisi yürüyerek bir yerlere gidiyor, muhabbet ediyor, gazeteciden dünün sarsıcı haberlerle dolu Moskova gazetelerini alıyorlardı. Yakınlardan da Moskova'ya giden trenlerin düdükleri duyuluyordu. Kısacası medeniyet, Babil, Neva Caddesi'ydi bu. Hastane hakkında konuşmaya gerek bile yok. Hastanede bir cerrahi, bir dahiliye, bir bulaşıcı hastalık, bir de doğum birimi vardı. Bir de ameliyathane vardı. Ameliyathanenin içindeki otoklaf, metal musluklar, ustalıkla tasarlanmış ayakları, dişleri, vidalarıyla ameliyat masaları pırıl pırıl parlıyordu. Hastanede bir başhekim, 3 stajyer doktor, benim dışımda, vardı. Ayrıca sağlık memurları, ebeler, hasta bakıcılar, bir eczane ve laboratuvar bulunuyordu. Laboratuvar bir düşünsenize. İçinde Zeiss marka bir mikroskop ve iyisinden yedek boyalar vardı. Bütün bunlardan o kadar etkilendim ki titreyip buz kestim. Aralık ayının alacakaranlığında tek katlı hastane bloklarının elektrikli lambalarına alışmam biraz vakit almıştı. Sanki yan diye emretsen yanacak gibiydiler. Büyülemişti beni. Küvetlerde sular gürüldüyor. Ahşap kuyruklu termometreler içlerine gömülüyor ya da yüzüyorlardı. Çocuk hastalıkları biriminde tüm gün inintiler yankılanıyor, içli içli ağlayışlar, boğuk hıçkırıklar duyuluyordu. Hasta bakıcılar oradan oraya koşturuyordu. Üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Olup biten her şeyin başlıca sorumluluğu benim üzerimde değildi artık. Boğulmuş fıtığın suçlusu ben değildim. Bir kızakla ters doğum yapacak bir kadın getirildiğinde korkudan titremiyordum. Ameliyat gerektiren bir ampiyen vakası beni ilgilendirmiyordu. İlk kez benim sorumluluklarımın da bir sınırı olduğunu hissediyordum. Doğum mu var? Şuraya, şu alçak bloka lütfen. Şu en uçtaki penceresinde beyaz tül perde olan yere. Burada sevecen şişman, kızılımsı bıyıkları olan kel kafalı bir kadın doğumcu var. Bu onun işi. Kızakları tül perdeli pencerenin oraya çekin. Açık bir kırık mı var? Başhekime, cerraha, zatüre mi? Dahiliyeye, Pavel Vladimirovich'e. Tüm ayarları yapılmış, yağlanmış gibi işleyen görkemli büyük hastane makinesi. Yuvasına oturan yeni bir vida gibi bu düzeneye dahil olup çocuk biriminde görevle başladım. Difteri ve kızıl hastalıkları beni bütün gün meşgul ediyordu. Sadece gündüzleri ama. Geceleri penceremin altında beni kaldırıp da karanlığın tüm tehlikesini bilinmezliğine götürecek tedirgin edici kapı çalışlar olmayınca gece uykusu alır olmuştum. Akşamları kitap okumaya başlamıştım. Başta difteri ve kızıl hakkında bir şeyler okuyordum ama sonrasında tuhaf bir istekle Fenimore Cooper'a geçmiştim. Masa lambamın, semaverin altındaki gri küllerin, soğuyan çayımın, 1,5 yıllık uykusuzluktan sonra o uykunun kıymetini anlıyordum kesinlikle. İşte 1917 kışında o karla kaplı ücra bölgeden şehre tayin olduktan sonra böyle mutluydum. Bir ay hızla geçmişti. Ardından ikinci ve üçüncü ayda, 1917 yılı geride kalmış, 1918 yılının Şubat'ı gelmişti. Bulunduğum yeni konumuma alışmış, eski bölgemi unutmaya başlamıştım az çok. Yeşil gaz lambasının tıslaması, yalnızlık, kar yığınları hafızamdan siliniyordu. Ne nankörlük. Hastalıklarla bir başıma, hiçbir destek almaksızın, sadece kendi gücümle baş ettiğim, Fenimore Cooper'ın bir kahramanı gibi kendimi en çetin koşulların içinden çıkardığım mücadele dolu görevimi unutmuştum. Zaman zaman o an nasıl tatlı bir uykuya dalacağım düşüncesiyle yatağa girdiğimde artık bilincimin gölgesinde kalan küçük anı parçalarının gözümün önünden geçtiği doğru. Yeşil bir ışık, titrek bir lamba, kızakların gıcırtıları, bir inilti, sonra karanlık, tipinin boğuk uğultusu. Sonra tüm bunlar bir kenara yığılıp anılara gömülüyordu. Şimdi benim yerime kim var orada merak ediyorum. Birisi olduğu kesin. Benim gibi genç bir doktordur. Neyse ben süremi tamamladım sonuçta. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, stajımın son ayı diyelim. Demek ki Mayıs'ın sonunda bu güzel şehrimden ayrılıp Moskova'ya döneceğim. Acaba devrim beni kendi kanadına alır mı? Belki de biraz daha gezmem gerekir. Ama ne olursa olsun eski bölgemi bir daha görmeyeceğim. Bir daha asla. Başkent, klinik, asfalt, şehir ışıkları. Böyle düşünüyorum. Yine de iyi oldu o bölgede bulunmam. Cesur bir insan haline geldim. Artık hiç korkmuyorum. Tedavi etmediğim ne kaldı ki? Var mı kalan bir şey? Psikiyatri vakalarına bakmadım hiç. Baktım mı yoksa? Yok, bakmadım. Tarımcı cehennemin dibini boylayacak kadar içtiğinde tedavi etmiştim onu ama bir hayli başarısızdım. Delirium tremens'ti o. Niye psikolojik hastalık sayılmıyor ki? Gerçekten de biraz psikiyatri okumam gerek. Neyse, belki daha sonra Moskova'da. Şimdi ilk sırada çocuk hastalıkları var. Çocuk hastalıkları. Özellikle de bıktırıp usandıran çocuk reçeteleri. Hay lanet olasıca. 10 yaşında bir çocuğa ne kadar piramidon veriliyordu mesela? 0,1 mi? 0,15'lik mi? Unuttum. Ya 3 yaşındakine? Şu çocuk hastalıkları sadece başka bir şey değil. Öyle akıllara durgunluk veren vakalarla dolu ki. Elveda eski bölgem. Bu akşam o eski bölge ne diye bu kadar inatla aklıma gelip durdu böyle. Yeşil ışık. Artık onunla tüm meselemi bitirdim bütün hayatım boyunca. Neyse yeter uyuyayım. Bir mektup var elden göndermişler. Verin bakayım. Hasta bakıcı girişte duruyordu. Armalı beyaz önlüğünün üzerine yatmış diye kasa aşınmış paltosunu. Ucuz mavi zarfın üzerindeki karlar eriyordu. Bugün acil serviste siz mi nöbettesiniz diye sordum esneyerek. Evet. Kimse var mı? Hayır yok. Eğer birileri gelirse esnemekten ağzım yırtılacak gibiydi. İlk kelimeden sonrasını yarım yamalak söyledim. Haber verin yatıyorum ben. Peki gidebilir miyim? Evet gidin. Çıktı. Kapı gıcırdadı. Ben de yatak odasında ayakkabılarımı sürüyerek yürüyor. O sırada parmaklarımla özensizce yırtarak zarfı açıyordum. İçinden buruşuk ve uzunca altında eski bölgemin hastanenin mührü vurulu bir kağıt çıktı. Unutulmaz antepli kağıtlardan. Gülümsedim. İşte bu ilginç. Bütün gece eski bölgeyi düşünüp durdum. O da geldi kendini hatırlattı. Önceden sezmişim. Mührün altına sabit kalemli bir reçete yazılmıştı. Bazı Latince sözcükler okunamıyordu, bazı sözcüklerin de üstü çizilmişti. Hiç anlamadım. Karışık bir reçete diye geveledim. Sonra morfin sözcüğüne takıldı gözlerim. Bu reçetede bu denli tuhaf olan ne? Ah evet, %4'lük solüsyon. Kim %4'lük morfin solüsyonu yazar ki reçeteye, niçin? Sayfayı çevirdim. O arada bir esneme tuttu. Sayfanın arkasında özensiz ve aralıklı bir el yazısıyla şunlar yazıyordu. 11 Şubat 1918. Değerli meslektaşım, bu kağıt parçasına yazdığım için bağışlayın. Elimizde hiç kağıt kalmadı. Çok ağır ve feci bir şekilde hastalandım. Bana yardım edecek kimsem yok. Sizden başka kimseden de yardım dilemek istemiyorum. Sizin bölgede yerinizi alalı 2 ay oldu. Şehirde bulunduğunuzu ve benden çok uzak bir mesafede olmadığınızı biliyorum. Dostluğumuz ve üniversite yıllarımız hatırına acilen gelmenizi rica ederim. Bir günlüğüne de olsa, bir saatliğine de. Eğer benim için hiç umut kalmadığını söylerseniz size inanırım. Ama belki de kurtulurum. Ne dersiniz? Evet, hala kurtarılabilir mi belki? Benim için bir umut ışığı var mı? Rica ederim mektubumdan kimseye bahsetmeyin. Maria. Acil servise gidip nöbetçi hasta bakıcıyı çağırmana. Adı neydi? Neyse unuttum. Bana az önce mektup getiren işte. Çabuk. Hemen. Birkaç dakika sonra hasta bakıcı önümde duruyor. Bir zamanlar paltosuna yaka vazifesi gören tüyleri dökülmüş kedi kürkünün üzerindeki karlar eriyordu. Mektubu kim getirdi? Bilmiyorum, sakallı biriydi, kooperatifçiymiş, iş için şehre gelmiş, öyle dedi. Peki gidebilirsiniz. Hayır, durun. Şimdi başhekime bir not yazacağım, ona götürün. Sonra cevabı da getirin bana lütfen. Peki, başhekime yazdığım not şöyleydi. 13 Şubat 1918. Saygıdeğer Pavel İllarinovich. Az önce üniversiteden arkadaşım Doktor Polyakov'dan bir mektup aldım. Gorelevo'da, benim daha önceki bölgemde bir başına görev yapmakta kendisi. Mektuptan anlaşıldığı üzere ağır şekilde hastalanmış. Kendisinin yanına gitmeyi görevim addediyorum. İzniniz olursa yarın birimimi bir günlüğüne Doktor Rodoviç'e devredip Doktor Polyakov'a gideceğim. Çaresiz durumda. Saygılarımla Doktor Baumgart. Başhekimin cevap notu. Sayın Vladimir Mihailovic, gidebilirsiniz. Petrov. Akşam tren tarifesini inceledim. Gorelevo'ya şöyle gidebiliyordum. Yarın gündüz saat 2'de yola çıkıp Moskova posta treniyle 30 verst gidip N bölgesi tren istasyonuna varacaktım. Oradan Gorelevo hastanesine 22 verstlik yolu da kızakla kat edecektim. Şansım yaver giderse yarın gece Gorelevo'da olacağım diye düşündüm yatakta uzanırken. Hastalığı ne ki acaba? Tifo mu? Zatüre mi? Ne o ne de öbürü. Öyle olsa basitçe zatüre oldum diye yazıverirdi. Ama mektupsa karışık, yanıltıcı bir mektup. Ağır ve feci şekilde hastalandım. Ne hastalığı? Frengi mi? Evet, kesin frengidir. Dehşete kapılmış şimdi. Saklıyor, korkuyor. İstasyondan Gorelevo'ya kadar gidecek atlarını nereden bulacağım acaba? Akşam karanlığında varacak olmam kötü oldu. Oraya gidebileceğim hiç araç olmayacak. Ama hayır, bulurum bir yolunu. İstasyonda atları olan birini bulurum. Bana at göndermesi için telgraf çeksen mi? Neye yarar? Telgraf ben vardıktan bir gün sonra ulaşır. Telgraf da Gorelevo'ya uçarak gitmiyor ya. Bir fırsatını buluncaya kadar istasyonda beklerim. Gorelevo'yu da bilirim. Ayı ini mübarek. Reçetenin üzerine yazılı mektup gece lambasının ışığı altında komodinin üzerinde duruyordu. Yanında da asap bozucu uykusuzluğumun açık delili olan sigara izmaritleriyle dolu kül tablasın. Buruş buruş çarşafın üzerinde dönüyordum. İçime bir sıkıntı çökmüştü. Şu mektup sinirimi bozmaya başlamıştı. Aslında diyelim Frengi'den daha kötü bir hastalık değilse neden kendisi buraya gelmiyor ki? Ben neden tipin içinde ona yetişmek zorunda kalıyorum? Ne yani, bir gecede onun frengisini mi tedavi edeceğim? Ya da gırtlak kanserini? Hem ne kanseri olacak onda? Benden 2 yaş küçük. 25 yaşında. Durumu ağırmış. Sarkom mu ki? Mektup tuhaf, histerik. İnsanın migrenini tutturur cinsten. Hah, işte başladı da. Şakaklarımdaki damarlar zonkluyor. Sabah kalkıp bir bakacaksın ağrı damarlardan başının tepesine fırlamış. Kafanın yarısı mengeneyle sıkıştırılmış gibi olacak. Akşam da kafeinle piramidon alacaksın. Kızağın içinde piramidonu nereden bulacaksın? Sağlık memurunun uzun yola giderken giydiği kürk mantoyu alman gerekecek. Kendi paltonun içinde donarsın. Nesi var bunun böyle? Bir umut ışığı var mı benim için demiş. Romanlarda böyle yazılır. Ciddi doktor mektuplarında değil. Neyse, uyu uyu sen. Daha fazla düşünme bunları. Yarın her şey belli olur. Evet, yarın. Işığı kapattım. Karanlık aniden odamı yutuverdi. Uyku. Damarım zonkluyor. Ama mektubu saçma diye adama kızmaya hakkım yok. Mevzunun ne olduğunu bile bilmiyorum daha. Adam acı çekiyordu. Bir başkasına da bu durumu yazmıştı. Zihnen de olsa sırf migren yüzünden endişeleniyorum ya da acı çekiyorum diye adama iftira etmek yakışık almaz. Belki de ne yanıltıcı ne de fazla duygusaldır mektup. Sergey Polyakov'u 2 senedir görmüyorum ama çok iyi hatırlıyorum. Her zaman çok aklı başında biriydi. Evet, demek ki başına bir şey geldi. Damarımın zonklaması da hafifledi. Uykum geliyor galiba. Bu uyku mekanizması nasıl işliyordu? Fizyoloji dersinde okumuştum. Ama belirsiz bir konuydu. Uyku nasıl oluyor anlamıyorum. Beyin hücreleri nasıl uykuya dalıyor ki? Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Fakat şundan neredeyse eminim ki fizyoloji ders kitabını yazan adamın kendisi de pek emin değil. Her teori bir başkasıyla eşdeğerdi. İşte Sergey Polyakov üzerinde pirinç düğmeli yeşil tıp fakültesi üniformasıyla çinko masamın üzerine eğilmiş masada bir ceset duruyor. Evet, rüya bu. 11. ayrım sonu, sayfa 113.